Eski Havalar. Hazırlayan ve sunan Okan Murat Öztürk.
Efendim merhabalar. Eski Havalar'ın değerli dinleyicileri, sevgili gönül dostları, program yapımcısı arkadaşım sevgili Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ile beraber sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu geceki canlı yayınımızda içeriği yine oldukça yüklü güzel bir Eski Havalar programı hazırlamaya çalıştık ve bugün stüdyomuzda bir de çok değerli konuğumuz var. Sevgili Fatma Parlakol bizimle. Fatma hoş geldin.
Hoş bulduk hocam.
Şimdi program boyunca zaten güzel sohbetler edeceğiz ve güzel inşallah icralar gerçekleştireceğiz beraber Fatma'yla. Fakat ben açılışta hemen hatırlatayım yine bizim iletişim adreslerimizi. Artık inanıyorum ki Eski Havalar kendi dinleyicisini zaten bulmuş ve onlar tarafından takip edilen bir program ama Facebook'tan biliyorsunuz bize çok popüler bir şekilde ulaşmanız mümkün. En kestirme yol diyelim TRT Eski Havalar sayfasından. Onun dışında Twitter olarak @TRTEskiHavalar. Yine elektronik posta adresimiz eskihavalar@trt.net.tr. Telefon etmek isterseniz +90 312 463 34 39 ve +90 312 463 34 79'dan bize ulaşmanız mümkündür. Her zaman hatırlatıyoruz, Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarındayız. TRT Türkü ve Memleketim FM'le beraber bir ortak yayın gerçekleştiriyoruz. Eski Havalar bugün sizlere benim yorumumla Elazığ tarafından bir iki keklik türküsüyle merhaba diyecek bu geceye.
Yar benim olsa yar.
bir derenin imanında çift uçar. İki keklik bir dereden imanda çift uçar. Dertli de keklik dertsizlere derd açar. Sana yandım derd açar. Dertli de keklik dertsizlere derd açar. Sana yandım derd açar. Benim de yârim yüreğime imanımda kan saçar. Yazması bir kendisi sarhoş yar yar benim olsa yar yar. Uzun uzun geceler dilim yar heceler yar yar benim olsa yar.
Havalar programındasınız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, TRT Türkü'de ve Memleketim FM'de ortak yayındayız.
Efendim, böyle bir merhaba. Aslında genelde hep Balıkesir Türküsü diye bilinir, değil mi Fatma?
Evet.
Belki de Anadolu'da işte insanların hafızalarında türkülerin bir yerden başka bir yere, o insanlarla beraber gitmesinin en somut örneklerinden birisi bu türkümüz. Elazığ'ın da mahalli üslubunda çok sevilen, çok güzel söylenen, icra edilen türkülerinden bir tanesi. Bunu tabii en güzel söyleyenlerden bir tanesi sevgili Erkan Oğur üstadımız, ağabeyimiz oldu. Ben de biraz ondan esinlenerek böyle bir yorumlama teşebbüsünde bulunmuştum bu türküyü. Çok sevilen, çok güzel bir türkü. Sağ ol. Fatmacığım tekrar hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ben çok sevinçliyim seni burada ağırlamaktan.
Ben de.
Çünkü hani yıllardır tanıyorum, biliyorum halk müziğiyle olan ilgini ama şöyle biraz kendinden söz et. Bu türkülerle olan serüvenin, maceran nasıl başladı? Dinleyicilerimiz seni biraz daha iyi tanısınlar.
Evet, biraz yani klasik olabilir ama gerçek olunca hani klasik olması çok önemini yitiriyor. Küçüklükten tabii ki yani aileden türküler hamurunuzda çocukluktan olunca zaten bu noktaya bir yere geliyor. Dedem zaten halk ozanı olduğu için bizim ailede hep bağlama, türkü hep ayrı
hep
bir yere
vardı.
Olduğu hep vardı. Ben sadece işte önceleri sadece izleyiciydim. Yani kenardan işte ergenlik
nasıl olsa
yıllarında
evin içinde doğal bir şey olarak
aynen,
var bu.
Evet. Ergenlik yıllarında da böyle biraz inkarcıydım belki. Hani her genç gibi ya işte ya türkü falan deyip. Ama hep yani bir yandan söyleyip üniversite yıllarında tam
evet.
O konuda bir dönüş yaşadım. Orada da gerçekten ODTÜ'ye girişimin büyük bir şey oldu, payı oldu. Çünkü orada Türk Halk Bilimi topluluğuyla tanışıp arkadaşlarla ayrılmayalım diye girdiğimiz bir halk oyunu ekibi beni tamamen tekrar türkülere geri dönüşümü sağladı. Çok da mutluyum böyle olduğu için.
Tabii. Yani şunu söylemek lazım. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye için önemini belirtmeye gerek yok. Evet. Ama Türk Halk Bilimi topluluğunun bir öğrenci değil mi? Yani bir öğrenci kulübü olarak. Ta kuruluşundan beri hem de yani.
Aynen.
ODTÜ'nün bilinen en eski öğrenci topluluklarından birisi.
61'den.
Yani işte o heyecan, sevgi, kültürü tanıma merakı, halk dansları, değil mi? Türküleri tanıma merakı, memleketi tanıma merakı.
Tabii
çünkü
araştırmalar.
Bir öğrenci etkinliği, hobisi, merakı olarak aslında bir hayli de ciddi işler yapmışlar yıllar boyunca.
Çok, tabii.
Senin de ağırlıklı olarak türkü çalışmaların orada mı nüksetti diyelim?
Evet, yani halk oyunlarıyla başladı. Sonra koro çalışmalarına da devam ettim. Yönetim kurulunda çalıştım. Bir dönem başkanlık yaptım. Yani öyle bir şey ki orası küçük Türkiye aslında. O anlamda gerçekten hani bizim bütün topluluktaki arkadaşlarım da bunu kabul ederler ve herkes bizi tanıyan bilen. Kişisel gelişimimizde çok temel taşıdır yani, evet, THBT'li olmamız. O anlamda ben çok hani mutluyum yani, çok doğru bir noktada tanıştığıma inanıyorum.
Bir de ODTÜ'nün yine o topluluğun bir avantajı belki hem önceki kuşaklarda tecrübeli icracıların yetişmesi, hem de çok değerli hocaların topluluğu dönem dönem çalıştırmış olması. Değil mi? Yani o da o türkülerle olan ilişkinin gelişmesinde bayağı bir...
İhsan Öztürk hocam buradan yani, sevgili anladım.
Aynen. Onların da bugün hatta bir konserleri var. Tabii
Nida Tüfekçiler bizden daha eski dönemde koromuzu çalıştırmış aynen. Nida hocamız. Çok değerli Veysel Aydın hocamız.
Evet.
Yani çok değerli hocalarla çalıştık gerçekten.
Evet.
Şanslıyız bu anlamda.
Hepsi sağ olsunlar. Sizler de sağ olun. Şimdi bir tane beraber şöyle ben eşlik edeyim sana. Sen de güzel sesinle, yorumunla şu karşıki dağda.
Kar vardı manyak. Hadi Hatay'a uzanalım.
Onu çalıp seslendirelim.
Karşıki dağda kar var, duman yok. Ah kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde dil var, iman yok. Benim baktım nazlı yârim evde yok, ah yârim evde yok. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedi lavantayı, konsola koydum. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Karşıki dağda titrer dallar, ah titrer dallar. Benim gönlüm arzu çeker, tomurcuk güller. Benim gönlüm arzu çeker,
çocuk günler ama. Kader kısmet böyleymiş, ne yapsın eller, ah ne yapsın eller. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum.
Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum.
Canım benim. Nefesine sağlık, sesine sağlık. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim.
Aynı şekilde. Yani 20 yıl aşkındır bir şekilde topluluktan başlayan sizin bize hem eğitimleriniz, topluluğumuzun sürekli etkinliklerine katılışınızla başlayan tanıştığımızın buraya gelmesi beni gerçekten bugün burada sizin konunuz olmak çok onurlandırıyor.
Canım benim çok sağ ol. Keyif, ben de çok teşekkür ediyorum. Büyük bir incelikle geldin, katıldın. Ha. Ve şimdi böyle bir icra yapıyoruz. Çok türkü güzel. İcrasında insanların bir o aynı elektriği alması, aynı yoruma ulaşması, hissiyat olarak buluşmasını ben çok önemsiyorum. Yani albüm projelerinde, konser projelerinde. Bir de şunu ben çok önemserim. Bunu şimdi sana soru olarak da sormak istiyorum. Repertuar tabii bir yerde insanın kimliği, kişiliği gibi. Yani evet türküler var ama sonuçta icra etmeye kalkıldığında teknik hangisine izin verirse versin insan bir kendisine yakın bulduğunu söylemeyi, onunla bütünleşmeyi tercih ediyor. Şimdi senin mesela bu türkülerle olan ilişkinde kendi repertuarını şekillendirirken neler öne çıkıyor? Yani nelere bakıyorsun o türküyü söyleme isteğinde?
Ben hangisini daha hissederek, daha yoğunlaşarak söyleyebiliyorsam, bu türküye haksızlık etmemek için de bence böyle olmalı. Çünkü hani çok güzel ses bence çok büyük önem taşımıyor. Duygulu ses.
Evet, ifadeli duygulu.
İfadeli ses çok önemli. Ya ben bu anlamda mesela sizi çok beğenerek dinliyorum. Mesela yani Cengiz Özkan hocam. Yani o duygu yani hani nerede var? Yani duygu çok başka bir şey gerçekten. Evet. Çok bambaşka bir şey. O yüzden duygu katmak açısından tabii ki yani herkes her türküyü söylememeli diye düşünüyorum. Yani aynen. Bu bir çünkü hani herkes her yöreyi söyleyebilir diye bir şey de yok zaten.
Tabii.
Herkesin kendi ölçüsünde.
Şimdi bizim Anadolu'nun mahalli kültüründe de baktığın zaman aslında en önemli belki öne çıkan unsur zaten kendini ifade etmek. Yani şimdi türkülerin sözleri her zaman için melodisinin önündedir. Yani melodi hep çünkü hatırlamanın bir yardımcısı, ne bileyim onu belki tırnak içinde daha güzelleştirmenin bir aracı. Hatta improvize yapıyorsan işte hatırlamanın üretme anındaki o yaratıcılığın bir yardımcısı. O yüzden de bizim insanımız açısından da türkü konusunda en fazla öne çıkan şey orada ifade edilen yani insanın kendini ortaya koyma biçimi. Nasıl söyleyelim o türküyle kendini ortaya koyma biçimi çok önem arz ediyor. Sanıyorum türkü yorumculuğunda zor olan şey bu. Yani teknik ya da bir türküyü söyleyip söylememeden öte o ifadeyi, o mesajı almak ve onunla bütünleşmek.
Sözü algılayabilmek.
Değil mi yani? Evet oradaki yani. Mesajı anlamak çok önemli.
Çok.
Evet şimdi bir tane daha güzel bir türkü beraber icra edelim. Ben sana eşlik edeyim. Bu nerenin türküsü? Bahçenin harı mıyım?
Bahçenin harı mıyım?
Evet.
Bu harım sanırım böyle çit gibi hani çevre gibi bir şey.
Evet.
Harım. Bahçenin harı mıyım? Uşak türküsü. Çok güzel bir uşak türküsü.
Evet.
Son yıllarda hani ön plana çıkmış bir türkü.
Evet.
Çok severek hem dinliyoruz gerçekten.
Vallahi ben de söylemeni çok sevdim bunda. Yorumunu çok sevdim. O yüzden bunu bir icra edelim.
Tabii memnuniyetle.
Thank you.
bahçanın harı mıyım? Ben seni alır mıyım? Sen ettiğinden utan, ben yarsız kalır mıyım? Sen ettiğinden utan, ben yarsız kalır Bahçada erik mollu, dibinde koruk mollu. Ben yarimi kaybettim, arasam ayıp mollu. Ben yarimi kaybettim, bahçada erik dalı, dibinde buldum yâri. Sen bana yar olmasın, yüzüme gülme bari. Sen bana yar olmasın,
ağzına sağlık. Çok güzel bir türkü. Vallahi insan dinlerken, çalarken ayrı bir haz duyuyor. Şimdi Anadolu'nun tabii bu repertuarı bize aktaran çok büyük ustaları var. Yani bizler hepimiz bir öğrenmenin, bir kültürlenmenin ürünleriyiz, devamıyız. Eğer bir gelenek, bir zincirse o zincire bir halka olarak eklenme söz konusu. Ve bu kültürü üreten çok büyük ustalarımızdan bir tanesi, benim her zaman büyük bir sevgi, saygı, hayranlık duyduğum ve sesini, sazını dinlerken de hakikaten böyle bir arkadaşça, insanın böyle ruhunu okşayan bir üslupla o sazının teline dokunan Hacı Taşan üstadımız. Yani söylediği her bir eseri başka bir, değil mi, ifadeyle, aynen
insanlar.
Yani
çok
insana böyle değen bir icrası vardır, insanın içine işleyen bir icrası vardır. Onu kaybedeli 33 yıl olmuş, yani 9 Mart itibariyle aynen 1983'te onu, büyük ustayı kaybetmişiz. Bu 33 yılın özlemiyle onun sazından, sesinden şöyle benim de hastası olduğum bir halay havasını dinleyelim. Bugün ayın ışığı. Thank you.
aşık yine nereden geliyorsun da mahlenin yakışır. Yine nereden geliyorsun mahlenin yakışır. Vay neredesin neredesin, kaldır camın perdesin diyeceğim çok ama da pek kalabalık yerdesin diyeceğim çok ama da kalabalık yerdesin. Arkadaşıma kurban, yalnızlar ne değil de arkadaşıma kurban. Vay vay vay vay pambulum, edası da yandım. Seni hasta diyorlar da nasıl oldum sevdiğim. Seni gazlar dediler de nasıl oldum sevdiğim.
Vay baba diyeceğim ya, nasıl bir icradır, nasıl bir şefkattir, nasıl bir doğallıktır değil mi? Yani insan, bu beni büyülüyor. Yani burada öyle bir çekim var ki, bu mahalli icraları dinlemek belki tırnak içinde herkese göre değildir ama yani bu üslubu bir kere yalnız buna kendinizi kaptırırsanız bu doğallık sizi resmen bir pervane gibi o ateşin etrafında sizi çekiyor kendisine. O yüzden Hacı Taşan deyince büyüleniyorum yani. Tüylerim diken diken oluyor. Ruhu şad olsun. Şimdi sevgili Fatma, Sevda albümü.
Evet.
Çok güzel bir çalışma oldu gerçekten. Ben normalde hiç yani burada albümler üzerine konuşmuyorum ama şimdi bugün burada bizim konuğumuzsun ve bu çalışmaya mutlaka değinmemiz lazım. Bir, fikir olarak nasıl şekillendi? İki, hani repertuarı, işte çalıştığım müzisyenler, stüdyo vesaire. Biraz o hikayesini anlat bize.
Fikir olarak şekillenmesi aslında yine THBT'li yıllarımdan, ODTÜ'den dostum, dönem arkadaşım Abdurrahman Tarikçi.
Evet.
Kendisi de zaten hani halk müziği anlamında cidden çok artık hatırı sayılır bir yere sahip bence oldukça. Ve onunla senelerdir, öğrencilik yıllarımızdan beri hep bir şeyimizdi bu bizim yani. Bir hayalimizdi beraber bir şey yapmak. Ben özellikle onunla yapmayı zaten çok arzu ediyordum. İlk albümde kısmet olmamıştı. Yani bu biraz daha bilerek, biraz daha üstünde durarak. Hı-hı. Yani 1,5 yıllık bir çünkü ön çalışması. Hı-hı. Oldu. Abdurrahman'la beraber repertuarı belirledik. Çok değerli. Tabii hocalarımın da önerileri oldu. Özellikle Nursaç hocamın, hı hı. Nursaç Danışık hocamın, Sultanımın yeri bende bambaşka. Hı hı. A'sından Z'sine her şeyle ilgilendi albümün. Sonra aranjeler yapıldı tabii. Abdurrahman yaptı gene aranjeleri. Onun çünkü duygusuna çok güveniyorum ben.
Yaratıcı bir de buluşları olan bir insan.
Evet, yani duygularımız çok yakın. Yani evet. Aynı şeyleri hissediyoruz Türklerden. O yüzden o benim ne hissettiğimi biliyor.
O bence senden biraz daha fazla heyecanlıdır.
O kesinlikle. Coşku bakımından. Çok coşkulu, kesinlikle evet. Çok coşkulu. Evet. O yüzden kesinlikle yani Abdurrahman'la olmalıydı o anlamda.
Evet.
Öyle de oldu. Çok da güzel oldu.
Evet,
biraz fazla kaçırıp tabii biraz fazla parça belirledik ama hani doyamayıp 14 parça ve hiçbirinden de vazgeçemedik evladımız gibi sonra. Öyle gittiğimiz müzisyenler, çok usta müzisyenlerle çalıştık. Bir tanesi karşımda oturuyor, çok değerli hocam. Okan Murat Öztürk bağlamalarını çaldı.
Evet.
Ve yani ben hakikaten
ama
albümden
çok kıymetli isimler
çok,
var gerçekten.
Çok Uğur
yani,
Önür, Kabak Kemal'de, evet. Şeyhmus Fidan gitarda.
Uğur'u yani söyleyecek söz bulamıyorum.
Ben onu bir yere koyamıyorum zaten. Aynen. Hani gerçekten çok çok değişik.
Ya bu topraklardan çıkan bambaşka bir insan yani. Evet. Evet. Uğur'a da
yani
buradan.
İnsanın içine işliyor çalarken gerçekten.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Şeyhmus Fidan gitarda dedik. Göksu evet. Çavdar klarnet.
Evet.
Ahmet Gökhan Coşkun gene bağlama kopuz. Abdurrahman Tarıkçı bas gitarlarda.
Evet.
Ritimde Cemal Özkısıltaş çok yetenekli gerçekten.
Sevgili
çok
Cemal,
çok başarılı
evet.
Buluyorum. Yani gerçekten çok iyi müzisyenlerle çalıştık. Tabii Ertan Tekin Duduk'ta. Çok çok
güzel
keyifliydi.
Şey o, evet.
Okuması, dinlemesi, her şey bana çok keyifli geldi.
Böyle süreçleri tecrübe etmek yani bir sanatçının kariyerinde ne bileyim yorumculuğunda şüphesiz çok daha farklı
çok, evet.
İzler bırakıyor değil
evet,
mi yani?
Kesinlikle.
Peki şimdi buradan albüme de adını veren o türküyü, güzel türküyü dinleyelim. Nereden bu türkü?
Bir Makedon, yani Makedonya ile Bulgaristan arasında pek paylaşılamayan, yani hani herhalde bizim Yunanistan'da paylaşamadığımız baklava gibi bir şey olsa gerek, paylaşılamayan bir ezgi biraz. Makedon halk şarkısı, sözleri bana ait, kavuşamayan aşıklardan yola çıkarak dedik ismine uygun bir söz
çok
olsun.
Güzel. Çok
sözlerini
güzel.
Ben yazdım.
Çok güzel. Şimdi Fatma Parlakol'un Sevda albümüne adını veren eseri dinliyoruz. Sevda.
Sel oldu. Murad küldü yaprağın savruldu.
Harika. Elinize sağlık, gönlünüze sağlık. Şimdi yine birazdan değineceğiz bazı şeylere ama izninle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu yıl başladığından beri yani hem yakın çevremde hem ismen tanıdığım pek çok güzel insanı buradan yolcu etmeye başladık. Bu hayattan yolcu etmeye başladık. Ve tabii bu süreç insana böyle adım adım hayat üzerine düşünmek, işte sevdikleri üzerine düşünmek için belki bir fırsat veriyor. Tabii ki hiçbirimizin bundan kaçması mümkün değil ama şimdi şu anlatacağım olay benim hayatımda önemli bir yeri var. Çok sevgili kardeşim, arkadaşım Aydın Aksu ve onun abisi Remzi Aksu. Remzi ağabeyi maalesef 2 gün önce kaybettik. Ve Remzi ağabeyi kaybedince Aydın'ın da benim de aklımızdan, gönlümüzden hemen bir türkü geçti. Onu ilk tanıdığımdan beri her zaman böyle bir bağlama, muhabbet, sohbet olduğunda Maden Dağı Dumandır diye Remzi abi adeta o türküyle özdeşleşmiş bir insandı. Ve onun kaybıyla beraber yani şunu düşündüm. Aslında bazı insanları bir türküyle beraber anmak çok kıymetli bir şey. Yani onları belki unutulmaz kılan, o türkülerin sözlerine, melodilerine işlemişlik yaratan bir şey. Bir yandan ruhu şad olsun diyorum. Allah rahmetini bol eylesin diyorum. Bir yandan da hakikaten büyük bir şans olarak görüyorum. Bir türküyle her zaman kendisini tanıyanlarca hep hatırlanacak olmasını. Evet yani bir güzellik olarak görüyorum. Kendisi de çok güzel bir adamdı. Çok hayatı coşkuyla yaşamış bir insandı. Şimdi onun ruhuna senle beraber şu Maden Dağı Dumandır'ı yıllardır da çalıp söylemiş değildim ama beraber bir seslendirmeye çalışalım.
Thank you.
Şad olsun. Ağzına sağlık Fatmacığım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fatma, belki diyelim ki 90'lardan beri Türkiye'de türkü konusu bir popüler bir ilgi alanı. Yani herkes artık saz çalıyor, herkes türkü söylüyor, spikerler söylüyor, işte siyasetçiler söylüyor, futbolcular söylüyor vesaire vesaire vesaire. Sen şimdi bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Yani buradaki tırnak içinde artılar ne, varsa eksiler ne? Yani samimi olarak düşüncen, görüşün, değerlendirmen nedir?
Şimdi ben kendim de hani alaylı bir müzisyen olarak tamamen kendi çabalarımla, hani konservatuvar eğitimim yok ama buna saygı duyarak yapıldığı sürece ve gerçekten hani dikkat edildiği, yozlaştırılmadığı, böyle hani tamamen farklı yerlere götürülmediği sürece ben bunu çok olumlu görüyorum. Yani hem ileriye bırakacağımız miras açısından da, ama o kadar dejenere şeyler de dinliyoruz ki yani hani bazen insan gerçekten durup bir sorguluyor yani her şeyi. Çok o kadar o noktada şey olamıyorum, yani hoşgörülü olamıyorum. Ciddiyetiyle yapan herkese gerçekten hani başımızın üstünde
bunu,
ama
bu ciddiyet demin konuştuklarımızla hani ilişkilendirirsek mesela şimdi türkünün bir zamana ihtiyacı var. Yani kendisini anlayacak bir insana. Yani o bir demlenme
bir
diyelim.
Bir mayalanacak.
Dolayısıyla zamana ihtiyaç duyan bir şey türkü. Evet. Demin sözünü ettim ya, hani teknik olarak bir şeyi söylemek, söylememek, becermek, becermemekten öte bir boyutu var. O boyut da tamamen kültürle ilgili. O kültürde, o kültürü üreten insanlarla ilgili, onların değerleriyle ilgili, hayat algılarıyla ilgili, samimiyetleriyle ilgili, ne bileyim o doğallıklarıyla, hani demin Hacı Taşan Üstad'ı dinledik de, yani böyle sazı okşayan sesiyle, böyle büyük bir şefkatle söyleyen. Şimdi bu zaman, günümüzünse en büyük problemi zaman yok. Yani hiçbir şeye zaman yok. Burada bir temel çelişki ortaya çıkmıyor mu? Yani hani o türkü söylemeye heves eden veya işte herkes tarafından söylenir olması haliyle, o yüzden soruyorum. Yani zamanı olmayan insanların türkü söylemesi bir sorun teşkil etmiyor mu?
Ya yeterince özen gösteremiyor zaten haliyle. Yani o açıdan evet göster, yani bir sorun teşkil ediyor ve hoş bir şey olmuyor.
Evet.
Yani çünkü ciddiyetle
yüzeyselleşiyor. Yani işte zanaate dönüşüyor.
Sadece
yani.
Hani o mutfakta, banyoda söylediğimiz hani keyif ya da işte iki sohbet arasında söylediğimiz şeyden öteye gitmiyor, ama ciddi anlamda bu işe soyunuyorsanız ve insanların önüne çıkmaya çalışıyorsanız o zaman ben bu işin hani ciddiyetsizlik derken burada şunu da kastetmiyorum. Yani çok süper bir hani ben
yok, yani
çok,
öyle anlamıyoruz zaten
şey
tabii.
Anlamında, teorik anlamda da kastetmiyorum, ama cidden türkülere kendini verip ruhunu verip
önemsemek.
Onun üstüne cidden eğilip önemseyip evet, yani hani ben tamam bunu söylüyorum ve bundan bir nem alanayım anlayışı çok yaygın ya, bir de hani çok değişik şeyler yaparak ben ona çok karşıyım. Hani samimiyetini geçirmesi çok önemli
tabii,
söyleyenin Türkiye.
Tabii. Bir de tabii bu süreç ister istemez yani şöyle bir beraberinde bir yıpranmışlık getiriyor. Şimdi bir sanatın layıkıyla yapılması çok önemli bir şey. Şimdi türkü söylemenin de tabii ki bir sanat boyutu var. Şimdi alelâdelik ya da bir ortalamaya indirgenmişlik haline gelince bu, o zaman o sanatı layıkıyla yapan insanlar ister istemez marjinalize edilmiş oluyor. Yani bir yani ana akım böyle bir popüler bir şey var, böyle bir harala gürele akan bir eğilim var diyelim. O sanatın esas temsilcileri böyle bir akımda, çünkü tırnak içinde kendilerinden istenen türden tavizleri vermeyecekleri için diyelim. Zaten doğal bir tutum olarak da biraz daha bilenin bildiği bir hale geliyor ki hani sürecin bence en belki göze batan şeyi, olumsuzluğu o. Yoksa genel bir hani beraberinde şunu getirse, türkü söylemeye gösterilen ilgi türkünün mesajını anlamaya dönük bir çabaya da dönüşse belki, değil mi beraberinde?
Aynen. Sıkıntı şu, yani halk müziği sanatçısı olarak halkın gördüğü ve dinlediği, yani popüler hani medya anlamında söylüyorum, kişilerin hani gerçek halk müziği sanatçılarının çok daha gerisinde olması bir handikap, yani sıkıntı, çok kötü bir şey, sıkıntı. Çünkü yanlış bir kültür aktarıyorsunuz o zaman.
Aynen öyle.
Ve her şey yanlış bir yere doğru
gidiyor. Birçok şey de deforme oluyor yani.
Evet, yani hani teker patlamış kamyon yoldan çıkmış bir havası var şu anda, öyle geliyor.
Aynen. Şimdi yine albümden ilginç bir, değil mi, repertuar bakımından da ilginç bir örnek. Biraz onu da anlat, onu dinleyelim ondan sonra.
Evet, ben şeye çok önem veriyorum. Hep öğrencilerimle de bunu hani konuşurken, işte kulüp çalışmalarımızda da, ben aynı zamanda halk oyunları öğretmenliği de yapıyorum. Hani hikayeli olan her şey, yani gerçekten hikayesini bildiğin, işte bu diyoruz. Yani ruhunu gerçekten anlamak, özümsemek diye. O anlamda beni çok etkileyen bir ezgiydi bu. Tamamen hani tesadüfen internette bir şekilde dinlediğim ve hikayesini öğrenince çok hani derinden yaralandığım, vurulduğum bir ezgiydi. Manisa'nın Üzümü. Gülnazi'nin hikayesi Kurtuluş Savaşı yıllarında geçer ve Yunan askeri tarafından işte bazı köylülerin de yardımıyla Yunanistan'a kaçırılır Gülnazik. Orada 3 çocuğa karışır. Seneler sonra bir fırsatını bulup işte bir kaptan vasıtasıyla, bir Türk kaptan yanılmıyorsam, onunla kaçar. Yani kaçmak için gemisine evet biner, 3 çocuğunu da alarak. Ama dönüş yolunda işte onu diyorum, yani bu savaşlar, bu kötü şeyler gerçekten nasıl bir travmadır insan hayatında. Gülnazik 3 çocuğunu da denize
atar. Müthiş bir hikaye.
Ve evet, çocukları olmadan döner ülkeye. Yani o böyle içime ezen bir öyküdür. Aksine de çok hareketli bir ezgisi vardır.
Şimdi onun nedenini söyleyeceğim. Bir dinleyelim eseri, sonra bunun üzerine konuşalım. Efendim, Manisa'nın Üzümü.
Hakka saldım özümü nazik genç ömrüne yazık. Yavruları atarken yumu verdim gözümü nazik her yanları nazik genç ömrüne yazık. Yavruları sorarsan balıkların kurbanı nazik her yanları mezik. Tüter dumanı nazik genç ömrüne yazık. Kimselerde şüphem yok öldürseler imamı nazik her yanları mezik.
Evet, şimdi bu türküde de hikayesiyle düşününce, evet, yani müzikal tarafı biraz farklılık arz ediyor. Ama benim aklıma mesela hemen Misket ve H15'li türküleri evet, de geldi. H15. Yani şöyle, ben bunu daha önce bir konserimde Misket vesilesiyle de açıklamıştım. Bizim insanımızın ilginç bir tutumu var bazı türkülere, eserlere karşı. Bir biliyorsun bizde bir ağıt geleneği var ki bu hakikaten insanın böyle bağrını deşen bir şeydir. Yani işte o bozlaklar, baraklar vesaire, uzun havalar. Bir de bu türden eserler var ki bu, ben bunlara teselli etme diyorum. Yani o hikayenin trajikliğini müziğe verdiği bir dinamizmle diyelim, örtmek, o coşkuyla ya da hani o avutma, gönlünü alma tutumu diyelim ona. Bu bizim repertuarımızdaki bazı ağıt karakterli eserlerin müziklerinde böyle bir teselli teması görüyorum ben. Ve bu Manisa'nın üzümü de anlattığın hikayeye göre düşününce müziği bakımından böyle bir hususiyet arz ediyor yani.
Bir taş plak kaydından dinlemiştim ben bunu. Evet. Şey, gerçekten daha bile hareketli tabii, diyebiliriz hatta yani tabii, dinlediğimiz tabii. Gibi.
Ben ama yani şunu da söyleyeyim sana, bazen onu sevgili Erkan abi de yapar. Hani bu alışılageldik temponun dışında bazen bu tür türküleri yorumlamak çok daha farklı bir etki de bırakıyor. Evet. Yani belki bir gün bir konserde bunu çok daha hüzünlü bir tempoyla da evet, evet, daha ağır bir tempoyla da seslendirebilirsin.
Evet.
Şimdi bakıyorum şöyle, zaman gene su gibi akıp gidiyor. Bir yandan çok güzel mesajlar geliyor, onu söyleyeyim yani. Sağ olsun Eski Havalar'ın dinleyicileri, gönül dostları diyelim. Türküleri seven insanlar bu programı sadakatle takip ediyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yani şimdi tek tek yine onları okumayacağım ama bir kere müdavim bir müptela kadromuz var. Onu hemen hep her programda görüyoruz yani. Hepsi sağ olsun, var olsun. Benim de aslında bu programlara başlarken hep temel amacım böyle bir karşılıklı sohbet, muhabbet bağını kurabilmekti. Çünkü biz bir yerde zamanın akışına sürüklenen değil, zamana direnmeye çalışan insanlarız. Aynen. Yani söylediğimiz türküler bize böyle bir güç ve hak veriyor diyelim. Bu düşünceyle şimdi bu sözlerimizi de senin yine söyleyeceğin güzel bir türküye bağlayalım. Bu böyle kendi içinde biraz daha kostak bir hava değil evet, mi? Bu nerenin havası?
Tabii ki Neşet Baba evresi. O yüzden onun da ruhu şad olsun diyelim. Bugün aynen, çok şahit ettiğimiz canlar oldu. Evet. Onlardan bir tanesi olsun.
Gel bana.
Yad edelim. Güle güle. Gel bana güle güle. Gel bana güle güle de ölür mermem ele yarim yarim. Gel bana güle güle de ölür mermem ele yarim yarim. Veririm ben canımı da önünde bile bile yarim yarim. Veririm ben canımı da önünde bile bile benim yarim. Sinem yaralı yarim de derdim sıralı yarim benim yarim. Sinem yaralı yarim de derdim sıralı yarim benim yarim. Mecnun oldum gezerim de seni göreli yarim benim yarim. Mecnun oldum gezerim de seni seveli yarim benim yarim. Acı diyemem yarim de sana kıyamam yarim benim yarim.
Acı diyemem yarim de sana kıyamam yarim benim yarim. Doyulmayan tadın var da sana doyamam yarim benim yarim. Doyulmayan tadın var da sana doyamam yarim benim yarim. Sinem yaralı yarim de derdim sıralı yarim benim yarim. Sinem yaralı yarim de derdim sıralı yarim benim yarim. Mecnun oldum gezerim de seni göreli yarim benim yarim. Mecnun oldum gezerim de seni seveli yarim benim yarim.
Vay sağ ol, ustamız da sağ olsun, var olsun. Onun bu eserleri zaten o yöre repertuarını hani onlarla söylenirken yüzlere çıkaran.
Aynen, evet, çarparak
bir inanılmaz büyüdü. Evet, inanılmaz bir sanatçı da, o da üretken bir sanatçı. Şimdi sevgili Fatmacığım, programın sonuna geldik. Sana çok teşekkür ediyorum. Çalışmaların için kutluyorum. Önündeki çalışmalar için başarılar diliyorum. İnşallah yine çeşitli vesilelerle bir araya gelme imkanımız olur. Ben program yapımcısı arkadaşım sevgili Ali Suat Günek ve teknik yönetmen arkadaşımız Ayhan Taşçı ile beraber Eski Havaları bu gece noktalıyoruz. Bir sonraki haftayı biz iple çekeceğiz. Veda ederken de yine Fatma Parlakol'un yorumuyla Rumeli'den bir hava, Lof Çalı'yı sizlere
sevgiyle
sunuyoruz.
Sevgiyle yollayacağız.
Evet. Gel bir öpeyim.
Hadi gel canım lof çalı.